merhaba değerli hedef belirlemekten yorulmuşlar ve bir sonraki adımı bulamayanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 71. bölümdeyiz. Ankara Ekspresi raylar üzerinde ilerliyor. Polatlı'ya yaklaştık, gelmek üzereyiz ve benim için böyle bugün, bu akşam biraz böyle maraton bir akşam. Zira arka arkaya bu 3. kaydım. Bundan sonra bir tane daha yapacağım ve bu akşam 4 tane kayıt yapmış olacağım. Biliyorsunuz bu podcast serisinde bölümleri, süreçleri hep Ayşenur yönetiyor. Ayşenur bu düzenlemeleri, teknik kısımları falan hallediyor. Küçük bir tatile çıkacak. O yüzden ben de o tatile çıkacağı için bir işte 2 haftalık içeriği, toplamda 4 bölümü hazırlamak durumunda kalıyorum. Olsun, canı sağ olsun Ayşenur'un. Ben birazcık efor sarf ederim, küçük bir maraton yaşarım ama onun o bir yıldır verdiği emeğin karşılığında böyle devede tırnak bile denmez. Hani kaba tabirle öyle diyebiliriz. Çünkü 70 bölümü geçtik ve serinin aslında temelde mimarı diyebiliriz. Bütün teknik kısımları hallediyor. Ben burada iki çift laf ediyorum. O yüzden asıl yükü yüklenmişken o bir tatili hak etti diyebiliriz bir yıl içerisinde. Neyse, kendisi dinlenirken ben de sizlerle yine zihin açıcı bir konuyla buluşuyorum. Ve bugünkü yazımızda daha önce 63. bölümde MVP devri bitti yazısıyla tanıdığımız sevgili Johan Westenberg, onun kaleme aldığı bir yazıyla birlikteyiz. Bu sefer Westenberg, smart people don't chase goals, they create limits, yani akıllı insanlar hedef kovalamaz, sınırlar yaratır başlıklı yazısıyla hedef belirleme kültürünü ve bunun yerine sınırlar yaratmanın gücünü tartışıyor. Yazının linki yine bölüm açıklamasında bulunuyor ve hazırsak hedeflerin kutsallığını sorgulamaya ve daha bilinçli sınırlar çizmeye doğru ve adım atalım. Johan Westenberg, hedef belirleme saplantısının bizi derinlikten uzaklaştırarak yüzeysel bir ilerleme yanılsamasına sürüklediğini savunuyor. Yazar, yaşamı dönüm noktalarıyla değil, yöntemlerle ve sınırlamalarla şekillendirmenin daha anlamlı olduğunu belirtiyor. Yazar, yaratıcılığın ve inovasyonun sınırlamalar içinde filizlendiğini ve hedef belirlemenin aslında ne istediğimizden emin olmadığımız zamanlarda bir vekil görevi gördüğünü vurguluyor. Hedefler, yani biraz baktığımızda böyle ne kadar da iddialı ve motive edici gibi görünüyor değil mi? Yani öyle biliyoruz ya da. Ama Westenberg'in de söylediği gibi bazen o hedefler bizi başkaları tarafından dayatılan şeyler olabiliyor ve biz de onları sorgulamadan peşinden gidebiliyoruz. Birçoğumuzun kariyerinde var bu. Yani hayatımızın birçok noktasında karşılaştığımız durumlar bizim açıkçası bunları biraz da sorgulamamız gerekiyor. Bazı şeyleri bir dakika ya, ne oluyor, ne bitiyor, ne yapmalıyız falan bunları bir şekilde biraz daha didiklememiz gerekiyor diyebiliriz. Ya bir noktada bir böyle hedef koymak bazen motive edici gibi duruyor olabilir, hatta genellikle öyle duruyor olabilir ya da hatta çoğunlukla böyle oluyor olabilir. Ama ben biraz şunu hissediyorum ya da kendi bakış açımda biraz şunu görüyorum, yani bir hedefi koymak çok tekil bir şey, çok bir tane bir şey. Çeşitlilik içermiyor ya da seçenekler içermiyor, alternatifler içermiyor ve bunlar beni bir nokta rahatsız ediyor aslında. Ve bir şeylerin, bir şeyin peşine koşmak, yani %50-50'ye düşürmek, onu yapmak ya da yapamamak falan durumuna gelmektense yani bir sınır çizmek, neyi yapmayacağımızla ilgili net sınırlar çizmek sizi aslında istediğiniz yöne daha sağlam adımlarla götürebilir gibi düşünüyorum. Yani ben biraz daha sürece daha odaklıyım diyebilirim sanki. Bilmiyorum, yani belki hedefe odaklıyım ama daha farklı tanımlanmış bir hedef. Bilmiyorum. Neyse, yani yazıdan yola çıkarak, yazıyla ilişki kurarak hala kafamın içerisinde bir sürü şey dönüyor. Bir sürü şeyi sorguluyorum diyebilirim ama yazıyla devam edelim. Benim de kafamdaki şeyler belki biraz daha berraklaşır. Yazar, hedef belirlemenin abartılı dini diye bir bölümle karşımızda. Yale mezunlarıyla ilgili hedeflerini yazanların 20 yıl sonra daha başarılı olduğuna dair 1953 tarihli popüler bir miti ele almış. Yani 20 yıl sonra şurada olacağım diye hedeflerini yazanların daha başarılı olduğu bir durumdan bahsediyoruz ve 1953'te bununla ilgili bir popüler bir mit ortaya çıkmış, bunu ele almış. Bu çalışmanın aslında hiç yapılmadığını, uydurulmuş bir istatistik olduğunu belirtiyor. Yazar, hedef belirleme kültünün belirsizliği sahte bir ilerleme duygusuna dönüştürmesi nedeniyle bu tür mitlerin tutunduğunu söylüyor. Ayrıca gerçekten yenilikçi işler yapan birçok insanın belirgin hedeflerden kaçındığını ve bunun yerine sınırlar içinde çalıştığını gözlemlediğini de belirtiyor. Ya bu yalandan ortaya atılan akademik bilmem neler, araştırmalar bitmeyecek bunlar değil mi? Yani çok çok sıkıntılı işler. Yani azıcık şöyle düşününce zaten yanlış gibi geliyor, hissediyorsun bunları ama diyemiyorsun ki bu yalandır. Yani Yale Üniversitesi'nin meşhur efsanesi. Yani yıllarca motivasyon konuşmalarında, kişisel gelişim kitaplarında karşımıza çıkan bir şey. Ama yazarın da belirttiği gibi bu sadece bir efsaneymiş. Yani ilginç. Bu durum bize insanların inanmak istedikleri şeylere ne kadar kolay kapıldığını gösteriyor. Kendilerine doğru bir şekilde sunulduğunda asla belki de sorgulamadıklarını hatta. Hedefler bize bir kontrol hissi veriyor belki de. Evet tamam böyle bir durum olabilir ama bu kontrol çoğu zaman bir yanılsamadan da ibaret bir durum bence. Yani gerçeklik noktasında bilmiyorum bana çok gerçek gelmiyorlar ya da iyi hissettirmiyorlar kısacası. Sonuçta gerçek yenilik ve yaratıcılık bir hedefin baskısı altında değil, aksine belirli sınırların içinde özgürce düşünebildiğimizde ortaya çıkıyor. O yüzden çerçeveyi çizmek, nelerin olmaması gerektiğini konuşmak ve yolun sonucunu değil de aslında çerçevesini belirlemek yeterli bence. Yani hedeftense ama yani bilemiyorum. Her şey benim bildiğim her şey ya da düşüncemin doğru olması gerekmiyor belki ama en azından kendimi destekleyebilecek bir yazı bulmuşum bu noktada. Bu da keyiflendiriyor beni. Yazımız hedefler oyunlar içindir, sınırlar ise dünyalar için diye bir şekilde devam ediyor. Westenberg bir hedefin bir kazanma şartı, sınırların ise oyunun kuralları olduğunu belirtiyor. Ancak her oyunun oynamaya değmeyeceğini söylüyor. Askeri stratejist John Boyd'un UDA döngüsünü jet avcı uçağı it dalışı gibi sınırlı bir ortamda gerçekleştirmesiyle ne kadar etkili bir model ortaya koyduğuna örnek veriyor. Fizikçi Richard Feynman'ın Nobel ödülünü bir hedef olarak koymadığını, aksine problemle oynayarak keyfi sınırlar koyarak çalıştığını ve bu sınırlamaların ona yaratıcı bir özgürlük verdiğini belirtiyor. Yazar sonelerin kısıtlayıcı formunun bile Shakespeare'e sonsuz anlamlar yaratma imkanı verdiğini ve mimarların betonun taşıma kapasitesi gibi sınırlamalara saygı duyması gerektiğini vurguluyor. Sınırlar yaratıcılığı engellemez, onu hedefler diyor. Bu ayrım benim çok aslında kafamda duran ve çok konuştuğum bir nokta. Hedefler oyunun sonu ama oyunun kendisi değil. Asıl önemli olan oyunun kuralları yani o sınırlar. Eğer bu sınırlar netse bu sınırlar içinde sonsuz bir üretkenlik ve çözüm yolu mümkün olacaktır. Yani bunlar mümkün olduğu bir durumdan bahsediyoruz bunların. Sonuçta büyük hedefiniz bu derken bir yandan da ama bütçeniz, zamanınız ve kaynaklarınız bu kadar gibi sınırlar koyarız. Çünkü gerçek üretkenlik bu sınırlamalar içinde ortaya çıkıyor. Yani direkt olarak hedefi ortaya koyuyoruz. Hedef bu diyoruz. Tamam ama orada işte sadece hedef yetmiyor. Bir sınırlamalar, o çerçeveler vesairelerle bir yere varıyoruz. O zaman aslında hedef burada ikinci planda mı kalmalı? Yani asıl olay çünkü sınırlılıklar içerisinde ortaya çıkacak olan şeyler. Yani bunlara rağmen ortaya çıkacak şeyler. Yani hedef yani neyse yani dediğim gibi çok çok fazla kafamıza hedef, hedef, hedef diye yedirilmiş olan şey var ve bunlara karşı bir şekilde bir bakışla ortaya çıkmak ve bunu da ifade etmek çok kolay değil. Neyse, hedeflerin cazibesi diye bir bölüm bizi karşılıyor. Yazar hedef belirlemenin eylem gibi hissettirdiğini, ancak çoğu zaman belirsizlik için bir vekil görevi gördüğünü, temsiliyeti olduğunu gösteriyor, bize onu belirtiyor. Hedefleri belirlemek bizi rahatlık hissine kaptırır çünkü bir şeyler yapıyormuşuz gibi hissederiz diyor. Oysa yazar bir projede asıl önemli olanın görünürdeki delikler, kurşun izleri değil görünmeyen yani geri dönmeyen uçakların aldığı darbeler olduğunu anlatan 2. Dünya Savaşı istatistikçisi Abraham Wild örneğine atıfta bulunuyor. Hedefler dikkatimizi görünür deliklere odaklar. Ama neyin önemli olduğunu bize söyleyen görünmez sınırlardır diyerek görünür başarıların ötesindeki gerçek risklere dikkat çekiyor. Tabii bu arada Abraham Wilden aslında 2. Dünya Savaşı'nda ortaya attığı yaklaşımı muhtemelen biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur en azından bir yerlerde ama kısaca özetleyeyim yine de. 2. Dünya Savaşı'nda uçak mühendisleri geri dönen bombardıman uçaklarının en çok hasar alan kısımlarını zırhla güçlendirmeyi öneriyor. Ancak istatistikçi Abraham Wild bu yaklaşımın hatalı olduğunu belirtiyor. Çünkü Wild'a göre geri dönen uçakların hasar almadığı bölgelerin aslında en kritik noktalar olduğunu düşünüyor. Çünkü o bölgelerden vurulan uçakların hiçbirinin geri dönmediğini düşünüyor ve bu şekilde bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşım sadece görünür olan verilere değil, hayatta kalanların ön yargısına, survivorship bias olarak geçiyormuş, odaklanarak asıl kritik olan görünmez bilgilere dikkat çekmenin önemini vurguluyordu. Johan Westenberg de yazısında hedeflerin dikkatimizi görünür deliklere çektiğini, ancak asıl önemli olan bizi yoldan çıkaran görünmez sınırlamalar olduğunu belirtirken aslında bu örneğe atıfta bulunuyor. İşte burada pazarlama ve marka dünyasının bir gerçeği yatıyor. Hepimiz kolayca ölçülebilen ve gözle görülür halde hedefleri koymayı seviyoruz. Ama bu hedefler bazen bizi büyük resimden uzaklaştırabilir. Görünür delikler yerine asıl riskin nerede yattığını, yani görünmez sınırlamaları anlamak gerekiyor. İşte belirttiğim o ne istemediğimi bulabilirim ve yaklaşımı olayı yine hep karşımıza çıkan bir şey olarak net bir hedef belirlemek yerine neyi yapmayacağınızla ilgili sınırlar çizdiğinizde aslında sizi yoldan çıkaracak şeyleri daha net görüyorsunuz. Daha net ortaya çıkıyor ve bu da doğal olarak yeni bir pozisyon almanızı da sağlıyor. Daha kolay bir şekilde. Yazı sınırlar pusula gibidir diye de devam ediyor bu işte ortaya koyacağımız aslında hedef yerine sınırlar koymak gerektiği noktasına atıfla sınırlar pusula gibidir diyor. Yazar, NASA'nın Ay'a insan gönderme hedefine ulaşmasının asıl nedeninin bu hedefin kendisi değil, sabit bütçe, zaman ve teknolojik yetersizlik gibi sınırlamalar olduğunu belirtiyor. Yazar, her bir sınırlamanın üretken çözümleri, sıra dışı çözümleri zorladığını ve bunların zorunlu kılındığını da vurguluyor. Sınırlamaların çözümleri netleştirdiğini, oraya nasıl giderim yerine burada ne mümkün sorusunu sordurduğunu daha doğrusu ifade ediyor. Sınırlar bizi durduran değil, aslında bizi doğru yola sokan pusulalar gibidir diyebiliriz. Elimizdeki kaynaklar, zamanımız ve yeteneklerimiz, bunların hepsi bize neyin mümkün olduğunu gösteren sınırlamalardır diyebiliriz. Benim kariyerimde, kendi dünyamda, sizin kariyerinizde, sizin kendi dünyanızda pek çok noktada karşılaştığınız bir şeydir bu. Kısıtlı bir bütçeyle veya zamanla bir proje yönetmek. Bu hepimizi daha üretken yapıyor, daha akılcı çözümler bulmaya zorluyor. Sınırlar potansiyelimizi ortaya çıkaran birer katalizör görevi görüyor. Yani aslında bir kişiye şöyle bir şey, mesela genel olarak bakarsak insanlara şey desek, ya bir proje yapılması gerekiyor. Hedef bu projeyi gerçekleştirmek. Okey. Biter mi? Bitmez. Çıkar mı ortaya bir şey? Emin olun çıkmaz. Hep bir ikinci plan atılacaktır. Hep bir önüne amalar gelecektir. Önüne başka bir şeyler gelecektir. Bir şeyler çıkacaktır. Vesaire vesaire. Ama bu projenin şu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor sözü ya da yaklaşımı bizi işte o anda şuna sevk ediyor. Gerekiyorsa sabahlayalım, iki sabah oturalım, iki gün gece sabahlayalım ve iş bitsin. İş yetişsin. O tarihe yetiştirelim. Bunlar o zaman mümkün oluyor. Ve bunu yapabilmek için de sorulara, sorunlara, sıkıntılara oturup çözüm geliştirmek, yeni bir şeyler ortaya koymak ve bir yaklaşım farklılaşmasına sebep oluyor. Yani işte bir çözüm bulamayabiliyorsunuz. Bir ara bir daha bakarım deyip geçiyorsunuz. Acil ya da bir hedef konulmuş bir işte iş var ama sınırlılıkları yoksa. Ama sınırlılıklar geldiğinde, sınır ortaya koyulduğunda işte o zaman sıra dışılık yeniden gündeme geliyor. Sıra dışılık o zaman başlıyor diyebiliriz. Ve dediğim gibi potansiyelimiz o zaman aslında daha net ortaya çıkıyor. Yazar hedef ve sınırların psikolojisi üzerine biraz da bir şeyler ifade etmiş. İnanmadığınız bir hedef belirlediğinizde içsel bir direnişle karşılaştığımızı, kendimizi sabote ettiğimizi, temellikten değil hizalanma eksikliğinden ertelediğimizi belirtiyor. Yazar, istemediğim türden müşterilerle asla çalışmayacağım veya kendimin kullanmayacağı bir ürün yapmayacağım gibi karşı hedeflerin, anti-goals deniliyor, yaşamı en az hedefler kadar güçlü bir şekilde şekillendirdiğini ifade ediyor. Bazen ne istiyorum sorusundan çok ne istemiyorum sorusunun cevabı daha net ve güçlüdür. Genelde de böyledir zaten. Aslında istemediğimiz net bir şekilde ortaya çıktığında ya da daha doğrusu istemediğimiz şeyi net bir şekilde belirttiğimizde istemediğimiz yollara sapmamızı da kendi kendimize engelleriz. Bu açıkçası gençlerde, özellikle öğrencilerde, kariyerine yeni adım atmaya çalışan ya da birçok şeyi yeni başlayan kişilerde ne yapmak istediklerine dair o belirsizliğin önüne geçen bir unsur. Aynı zamanda müşteriler için de geçerli. Yani bir marka ne olmak istiyorsunuz diye soruyoruz. Mesela tam olarak müşteri için neyi ifade etmek istiyorsunuz? Ya çok klişe cevaplar geliyor ya da bir şey gelmiyor. Onun yerine sizin değerleriniz nasıl? Mesela ne tür bir marka olmak istemezsiniz? Bunu sorduğumuzda o zaman çok net ifadeler, çok net şeyler ortaya çıkabiliyor ve sonucunda aslında bir yere gelmek daha kolay oluyor. Çünkü bazen yani neyi reddettiğimiz, neyi seçtiğimizden daha önemlidir. Aslında her zaman bence öyle de genel olarak bakarsak neyi reddettiğimiz, neyi seçtiğimizden daha önemlidir diyebiliriz. O yüzden de bizim bir şekilde bu anti-goals denilen karşı hedefleri de gündemimizde tutmamız gerekiyor. Bunlar da aslında bir nevi bir sınır, bir çizgi ya da bir çerçeve çizmek gibi bir şey olmaya çalışmak değil. Aslında kurallar koyup bir çerçeve içinde kalmaya çalışmak. Bu da bence önemli bir durum. Son olarak hedefler ne zaman kullanışlıdır diye bir soruyla bölümü yazıyı tamamlıyor yazar. Hedeflerin maraton koşmak veya bir sınav için hazırlanmak gibi sonlu, kontrollü ve iyi tanımlanmış alanlarda anlamlı olduğunu belirtiyor. Tamamen reddetmiyor. Ancak kariyer değiştirmek, şirket kurmak veya yeni bir iş modelini denemek gibi belirsiz ve iyi tanımlanmamış sorunlar için sınırlamaların daha etkili bir araç olduğunu savunuyor. Hedefler bir harita gibi. İyi tanımlanmış bir yolda harika iş çıkarabilirler ama bilinmeyen bir ormanda harita pek de bir işe yaramaz. O halde sınırlamaları, o sınırlılıkları ya da sınır koyma işini bir böyle pala gibi, bir satır gibi ya da işte artık ne derseniz bunlar gibi kullanarak ilerlemeye çalışmak daha verimli oluyor işte. Haritaya bakmak yerine. O palayla önümüzdeki engelleri aşar, kendimize yeni yollar açabiliriz, kendimizi savunabiliriz. Yani herhangi bir şey için bunu değerlendirebiliriz ve işte bu yüzden hayatımızın farklı evrelerinde farklı araçlar kullanmak gerekebiliyor ve ortama, duruma, şartlara göre de bunları tercih etmek gerekebiliyor. Ve bazen hedeflerimizle koşarız, bazen de sınırlarımızla yolumuzu açarız. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden hedefleri tamamen reddetmek tabii ki doğru değil. Ama bahsettiği gibi yazarında sınırlılıklar çok kıymetli ve sonlu, kontrollü ve çok net tanımlanmış olan işlerde tabii ki hedef odaklı, hedefe doğru gidecek şekilde ilerlemek önemli. Sınava gireceksinizdir, bir sertifika alacaksınızdır. Bunlar için yapılacak şeyler bellidir ve bu bir hedeftir ve bu hedefle alakalı yapılacak şeyler net olduğu için hayatınız kolaydır. Ya ilerlemeniz de kolaydır. Ama ben bu alanda kendimi geliştireceğim. Tamam, okey. Ve şu kişi olacağım, şu insan olacağım. Ya bundan 10 yıl sonra belki de o insanın olduğu pozisyon ya da o insanın olduğu durum, bulunduğu yer vesaire bunlar kalmayacak belki. Bambaşka bir şey çıkacak belki de. O yüzden ben mesela sosyal medya ile ilgili eğitimlerde falan hep anlatırım. Yani bir Instagram stratejisi. Ya buna odaklanmayın. İnsanı anlayın. İnsanın neden Instagram kullandığını anlayın. Ve oradan da insanın Instagram kullanma dürtüsünü, yaklaşımını, zihnini anladığınızda Instagram'da onlara ulaşmak kolay olacaktır, evet. Ama bundan 5 yıl sonra Instagram'ın yerine başka bir platform çıkabilir. Bu bakış açısı ve bu veriyle, bu yaklaşımla orada da başarılı olursunuz. Orada da ilerleyebilirsiniz. Ama böyle bir süreçte hedefiniz Instagram'da şunu yapmak, Instagram'da bunu yapmak olmamalı, olamaz da. olduğunda kısıtlı, saçma sapan bir böyle daha basit bir şey, basite indirgenmiş bir şeye dönüşür süreç. O da sürdürülebilir olmaz işte. O yüzden insanı anlamak, kullanıcıyı anlamak, davranışı anlamak, neden Instagram'dalar, neden işte şunu yapıyorlar, neden bunu paylaşıyorlar, bunları anlamak daha önemli olacaktır. Ve bu yüzden burada bir hedef koymak, hedefi de Instagram gibi bir şey, daha somut bir şeye ya da bir yolun sonuna bir yere bir şeye koymak doğru olmayacaktır. O yüzden sürece, sınırlara, tanımlara, çerçeveye, bunlara odaklanmak daha verimli ve daha keyifli olacaktır. Daha sürdürülebilir olacaktır. Sizi daha öteye götürecektir. Ben okulu bırakıp bir şeylere girişmek istiyorum dedim. Instagram'da bir şey yoktu. Sosyal medya diye bir şey yoktu. Ben sosyal medyada işte buralarda bir şeyler yapacağım dedim de saçma sapan iş böyle bir şey mi olur demişlerdi. Yani ben işte uzaktan bir şeyler yapıyorum. Bak bilgisayar başında şu işler yapıyorum, şöyle para kazanmaya başladım falan dediğimde böyle iş mi olur? İş dedin, sabah çıkarsın, gidersin, akşam dönersin. İş budur deniliyordu. E şimdi günümüzde baktığımızda bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Ve o yüzden ben o gün orada 10 yıl sonra şöyle bir şey olmak istiyorum falan diye bir hedef koyduğumda 10 yıl sonra hayat bambaşka bir noktaya geldi. Ondan 10 yıl sonra, yani şu an 20 yıl neredeyse olacak o günlerden bu yana, 20 yılda o kadar bambaşka bir dünya oldu ki, yani ben 2005'te bırakıyorum dediğimde, yani 20 yıl önce tam olarak Haziran'da ben bu kendime bir yol çizdim dediğimde, çizmek istiyorum dediğimde daha doğrusu, ne yapacaksın dediklerinde böyle bir hedef koyamıyordum ortaya. Koymamayı da tercih ediyordum aslında. Çünkü o hedef beni oraya götürmeyecekti. Yani benim hayatımda hedefim hep bilim insanı olmaktı. Olabileceğim ortama geldiğinde, noktaya geldiğinde aslında onu istemediğim ya da onun benim için doğru olmadığını, beni iyi hissettirmediğini fark edip o yoldan geri döndüm. Doğal olarak aslında koyduğumuz hedef ne kadar sağlıklı ve doğru şekilde değerlendirerek veya doğru şekilde bakış açısıyla, doğru malzemelerle değerlendirerek ortaya koyulmuş bir hedef. Bunu da bilmiyoruz. Doğal olarak o yüzden net bir hedef ortaya koymaktansa kurallar, sınırlar, çerçeveler tanımlayıp o yoldan yürümeye çalışmak bizi daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeye doğru teşvik ediyor diyebiliriz. Ya da en azından böyle bir zihinde, böyle bir bakış açısında olabiliriz. Ha tabii ki hedef yazarın da söylediği gibi direkt şey değil. Boş beleş bir şeydir ya da anlamsız bir şeydir demiyorum. Ama hedef daha sonlu konularda, sonu olan şeylerde geçerli, evet, ama onun dışında hedeftense süreci doğru tanımlamak ve kuralları, sınırları doğru çizmek, kuralları doğru koymak bu daha verimli oluyor diyebiliriz. Ve böylece akıllı insanlar hedef kovalamaz, sınırlar ortaya koyar başlıklı bölümümüzde sona geldik. Bu bölümde hedef belirlemenin sınırlamalarını, sınırlamaların gücünü ve hayatımızı nasıl daha bilinçli şekillendirebileceğimizi konuştuk. Umarım böylece bu sohbette, bu konuşmada sizin hayatınızdaki hedeflerle ve sınırlara dair böyle bir bakışta bazı şeyleri en azından sorgulamanıza sebep olabilmişizdir. Bazı şeyleri belki değiştirmenize sebep olabilmişizdir diyelim. Trenimiz Polatlı'ya artık geçti ve Polatlı'dan sonra yavaştan Eskişehir'e doğru gelecek. Bir bölüm daha kaldı bu maraton, podcast maratonunda. Bir bölüm daha çekeceğim, ondan sonra artık dinlenebilir duruma geleceğim diyelim ve ben bir sonraki bölümle ilgilenirken siz de kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde buluşana kadar, tekrardan bir araya gelene kadar kendinize dikkat edin ve sınırlar içinde sınırsız düşüncelerle, üretkenlikle hayatınıza devam edin. Hoşçakalın.